Hazır mısın?
Hazırım.
Ozan, Almanca'da bir kelime var. Fremdschämen derler. Bu başkasının adına utanmak anlamına geliyor. Ne diyorsun bununla ilgili?
Ben genelde böyle eski Türk filmleri, dizileri izlerken falan bunu yaşardım çocukken. Ama büyüdükçe geçti mi dersen bu durum? Geçmedi. Çünkü hala bazen filmi izliyorum falan. Karaktere sürpriz yapılacak mesela, doğum günü sürprizi. Ve sürprizin sahibi bunu anlıyor falan. Ah diyorum, böyle kendi kendime üzülüyorum yani onun için. Yani başkası adına utanma da var, üzülme de var. Ama sevinme, asıl kritik nokta başkası adına sevinebilme zaten.
Bana daha çok işte bir canlı yayında, bir programda başkasının yaptığı harekette oluyor. Birisi övülüyor mesela bir programda. Onun verdiği yamuk yumuk cevaplardan ben utanıyorum.
Hmm.
O kişi utanmıyor. Sen böyle televizyonun başında otururken senin tüylerin ürperir. Böyle yer yarılsa da içine girsem hissini yaşarsın.
Kurgusu, montajı mümkün olmayan canlı yayınlardan mı bahsediyorsun?
Hayır. Yani öyle bir cevap veriyor ki bazen birisi ya da öyle bir hareket yapıyor ki onu hani hiçbir montaj, hiçbir makas kurtaramaz yani. Şimdi birisine yakışan başka birisine yakışmayabiliyor. Şimdi mesela birisi ödül alırken çıkıp da bir Hollywood aktörü işte "It's me again" dediği zaman "yine ben yaptım, yine ben buradayım" diye. Bu çok havalı görünebiliyor. Yani o bir şekilde o dilin ya da o aktörün oynadığı rollerle ilgili olabiliyor ya da onun karizmasına uygun olabiliyor. Ama çok daha mütevazı görmek istediğim birisi kalkıp da işte "yine ben, yine ben, yine ben" diye bağırdığı zaman mesela orada tüylerin diken diken olup o kişi adına utanabiliyorsun. Ya burada söylenen söz aslında çok büyük utanılacak bir şey değil. Ama işte kimisinde eğreti durabiliyor, kimisinde karizmatik ve üstüne yakışabiliyor. Yani bunu Johnny Depp yaptığı zaman garip bulmuyorsun ama başka birisine yakışmayabiliyor.
Hani üslup, konuşma dilinde bir şeyi nasıl söylediğinle alakalı ya. Bir de fiziksel üslup diye bir şey var bence. Hı hı. Ve senin bir başarı sonrasında onu kutlarken verdiğin mikro mimiklerin seni sevenler tarafından ya çok olumsuz bulunabiliyor ya da senin karakterine ve o mimiğin şiddetine göre sevilebiliyor. Elbette tüm başarılar kutlanmalı. Onun için harcadığın zamanı, o emekleri ödüllendirmen gerekiyor. Ama bunun zarif ve zarafetli olanı, daha sessiz olanı.
Katılıyor.
Sergio, sabretmekle aran nasıl?
Abi sabretmekle aram aslında kötü değil. Sabretmekle kendimi teselli etmek arasında olan çizgiyi ayırt etmeye çalışıyorum yıllardır. Ben olacak veya olabilecek bir şey için sabretmekte zorlanmıyorum mesela. Ama bu bazen şöyle olabiliyor. Asla gerçekleşmeyecek bir hayal veya bir beklenti için sabrediyorum adı altında kendine yalanlar söylediğin bir hal de olabiliyor. Bundan uzak durmak istiyorum.
Doğru, ama burada zaten bazen sabrettiğimiz süre o kadar uzuyor ki ne için sabrettiğini de unutmuş oluyorsun. Ama sabrettiğin zaman da istediğin şeye ulaşabildiğini gösteren güzel bir örnek var. Alan McFadden adında bir fotoğrafçı var. Bu fotoğrafçı bir yalı çapkını kuşunun tam suya indiği anı resmedebilmek için sence ne kadar beklemiştir?
Aylar olabilir, 2 ay, 4 ay, 6 ay gibi bekliyorlar.
720 bin kare fotoğraf çekiyor 6 yılda. Sadece o yalı çapkını kuşunun suya indiği anı fotoğraflayabilmek için. Çünkü o kadar muhteşem şekilde suya temas ediyor ki o kuş. Gagası, kanatları dik bir açıyla suya inerken suyun içerisinde bir yansıması muhteşem. Gerçekten zihninle hayal etsen bile hayal gücünün dışına çıkacak bir kare. Ve sonrasında fotoğrafçıya soruyorlar, yani bu muhteşem fotoğrafı nasıl çektiniz? Fotoğrafı çeken McFadden diyor ki, buradaki mesele benim fotoğrafı nasıl çektiğim değil, ne sürede ve ne kadar sabrederek kendi iç süreçlerimi nasıl yönettiğim ve bunun sonucunda buna nasıl sabretmeye hala devam ettiğimle alakalı. Çünkü düşünsene 6 yıl boyunca sadece bir fotoğrafı çekmeye çalışıyorsun. Ve bu sürede öğrendiğin şeyleri, vazgeçtiğin, kendinden vazgeçip kendini tekrar ikna ettiğin süreçleri düşünsene. Ve evet, oluyor. Gerçekten oluyor. Bir şeyin olmaması senin onu o kadar istemediğin anlamına geliyor.
Doğru. Bir tane bilge var. Her şeyin cevabını bilen. Bir tane de genç adam var. Yanına gidip diyor ki, "Bilge, bana diyor başarılı olmanın sırrını öğretir misin?" "Tamam," diyor bilge. "Yarın diyor saat 4:30'da gölün oraya gel. Beni diyor bul." Adam kalkıyor sabah 4'te, gidiyor göle. Gittiğinde bilge adam derenin ortasında duruyor ve onu suya çağırıyor. Adam o noktaya kadar şunu düşünüyor. Herhalde diyor benim disiplinimi sorgulamak istiyor. Yüzerek yanına gidiyor. Ortasında duruyor derenin. "Bilge, hoş geldin," diyor. Adamın kafasını tutup suyun altına basıyor. Boğuluncaya kadar neredeyse çıkarmıyor. Sonrasında adamı serbest bırakıyor. Adam suyun içinden kafasını çıkarıyor. Zar zor nefes almaya başlıyor. Bilge diyor ki, "Tek bir şey soracağım. Ne düşündün diyor kafan suyun altındayken. Adam diyor ki nefes almayı düşündüm, ne düşüneceğim? Tamam diyor, süper. Başarmak istediğin her neyse nefes almak kadar çok istersen o zaman başarırsın, bana ihtiyacın yok diyor. Şu kelimeyi yanına alıp cebine koyabilirsin. Her neyi istiyorsan nefes almak kadar çok istiyor musun? Bunu bir düşün.
Independent gazetesinin yaptığı bir araştırmada tek çocuklar veya daha az kardeşe sahip olarak büyüyen çocukların çok kardeşli, çok kalabalık ailelerdeki çocuklara göre mental ve zihinsel sağlığının daha iyi olduğunu ve gelecekte daha başarılı olma potansiyeli taşıdığını bulmuşlar. Ve tam bununla da bağlantılı olarak bu haftanın dizi önerisini yapmak istiyorum. The Bear. Muhteşem bir dizi. Aslında Michelin yıldızı olan çok başarılı bir aşçı var ana karakter olarak. Ve bu karakterin abisi de intihar ediyor. Ama kendi doğup büyüdükleri kasabada ufak bir sandviç dükkanları var. Ve çocuk bu durumu yaşadıktan sonra ahde vefadan ötürü geliyor o kasabaya. Tekrar o restoranı hayata döndürmeye çalışıyor. Ama bir geliyor görüyor ki restoran rezil bir halde. Her tarafa borçlar var. Ekip rezalet, kimse birbiriyle konuşamıyor, anlaşamıyor. Dizinin devamında şunu görüyorsun. Bu çocuk tıpkı bir önceki araştırmadaki gibi çok kalabalık ve kimsenin birbirini dinlemediği çok kardeşli bir aileye mensup ve ailenin en küçüğü. Sırf bu tarafta kendini ifade edemediği için, kimse onu dinlemediği için kendine ayrı bir yol çiziyor ve başarılı olmayı zorunlu kılıyor. Hı hı. Nefes almak kadar zorunlu kılıyor. Aslında çocuğun tek istediği şey kendini anlatabilmek, insanları sırayla dinleyebilmek ve bu başarıyı paylaşmak. Paylaşamadığı noktada çocuk gidiyor, yine çok başarılı oluyor ama bu sefer geri gelmiyor. Hı hı. İşte sen hep dersin ya, iyilik ve kötülük hep yan yana. En güzel şeyin içinde de bu tarz stresler ve sıkıntılar var veya en kötü dediğin yerde bile her zaman bir umut var.
Yin yang. Tek bir kelime bağırabilsem hayatla ilgili denge derim, bunu hep söylüyorum. Yin yang nedir? Bir tarafta siyah bir daire düşün, simsiyah. Bu kötülüğü temsil ediyor. Diğer tarafta da beyaz bir daire düşün, bembeyaz. Bu da temizliği ve iyiliği temsil ediyor. Ama o siyah dairenin içerisinde bir nokta beyaz var. Bembeyaz olan dairenin içerisinde de bir nokta siyah var. Bu noktalar kötülüğün içerisindeki iyiliği, iyiliğin içerisindeki de kötülüğü temsil ediyor. Bunu birleştirdiğin zaman da hayatın dengesi ortaya çıkıyor. İdeal denge saf bir şekilde iyi olmaktan oluşmuyor aslında. Bir tarafın iyilik ve temizliği temsil ederken diğer tarafında karanlığı temsil ediyor. Karanlık her zaman kötü bir şey de değil. O karanlığın içerisinden ne iyilik çıkardığınla alakalı. Ortaya çıkan o güzel denge oluyor.
Birçok öğretide, birçok dinin içerisinde aslında saf iyi insan veya saf kötü insan diye bir şey yok zaten. Hangisini beslersen günün sonunda o kazanıyor. Dengeye varıyor işte. Çok uçlara gitmemek lazım.
Ne diyoruz? Yeri geliyor. Şair olmayana da şiir okunmuyor, kılıç çekiliyor. Bu yüzden o siyah tarafa da ihtiyaç var. Sadece şiir okuyarak, sadece güzel sözler söyleyerek hayatın içinden geçemiyoruz. Kılıç çekmemiz gereken zamanlar oluyor. Burada da yin yangımızın siyah tarafını kullanıp hak edene de beyaz tarafını kullanmamız gerekiyor.
Biz de işte bir program beyaz, bir program siyah giyiyoruz. Belki ondan mı acaba? Bardaklarımızda bile var.
Hikayedenadamlar.com adresinden bardakları sipariş verebilirsiniz. 3 gün içerisinde teslim ediliyor. Ozi.
Yolla.
Haftanın kelimesi. Ne alakası var? Ne alakası var ya?
Saçmalama, ne alakası var? Onun doğrusu bu. Çünkü bir şey yaparsın. Aa, saçmalama ya. Ne alakası var?
Onların ikisi kardeş.
Doğru. Birbirini çok seven kardeş. Yani evet. Hatta böyle ortak yaşam formu yani.
Onlar ne biliyor musun? Hani küçük kardeş gidip dayak yer, büyük abisini çağırır ya. Saçmalama gider, şansını dener mahallede. Bunu döverler. Eve gidip büyük abisini çağırır. Ne alakası var? Gelsene bana yardım et der. Hemen o girer devreye, şey der. Ne alakası var?
Ben geldim. Ama doğru, şimdi ikisini birlikte kullanınca karşı tarafın verebileceği bir cevap yok. Bir de haklı çıkman için artık her şeyi söylemişsin. En güçlü dediğin silahınla vurmuşsun karşı tarafı ve demiş ki sana saçmalama, ne alakası var? Yani burada kendini çok kötü hissediyorsun çünkü. Hani derler ya, Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış diye. Gerçekten öyle oluyor.
Aslında güzel bir yön değiştirme cümlesi. Hani
manipülatif.
Çünkü hayır, oraya o kadar sinirleniyorsun ki o cümleye. Asıl tartışma unutuluyor. Diyorsun ki kardeşim benimle böyle konuşma.
Sen karşındakinin zekasını sorgulamaya başlıyorsun. Sana böyle saçmalama, ne alakası var dendiği zaman ağzından aslında şu çıkması gerekiyor. Ya sen salak mısın?
Evet. Nasıl,
ben onu mu anlatıyorum sana? Benim dediğim başka bir şey. Bu sefer konu saptığı için sen gerçekten hangi konuyu tartıştığını unutuyorsun abi.
Evet.
Bence Yani söylenilmesi gerektiği zamanlar olabilir ama çok kırıcı bir şey ya.
Ne alakası var denilen tüm tartışmalarda çok alakası oluyor be.
Bir de şimdi Türkçenin güzelliği ne alakası var?
Ankaralı.
Nazal ne derler buna? Ne alakası var?
Evet.
Ankaralı dediğin için de yani saçmalama, ne alakası var Ankara'yla? Şimdi anlaşılmaktan bahsedince bir de derdini daha iyi anlatabilmek için yazı karakterini değiştirenler var. Comic Sans yazı fontunu bilirsin. Gençliğimizde her yerdeydi. Restoranlardan bakkala, internetten artık tişörtlerin üstüne kadar. Bu bahsettiğimiz Comic Sans fontu aslında Vincent Conara isimli ve Microsoft'ta görev alan 95 yılında da bu yazıları veya o dönem çıkan yeni yazılımları daha genç yaşa çocuklara anlatabilmek için basma kalıp tasarımlarına bir tepki olarak tasarlanıyor. Çünkü hatırlarsın eskiden sadece bilgisayarlarda Microsoft vardı ve bir küçük köpekle konuşurdum mesela yazı yazarken. Ataç vardı.
Uçuyordu o Ataç.
Ataç'ın gözleri vardı falan böyle.
Hiçbir işe yaramazdı ama hep gidip ona bir şeyler yazardık ya. ChatGPT'nin atası o.
Aynen öyle. Aynen öyle ve bağ kurmak istediğin ilk emoji veya ilk avatarlardan bir tanesi diyelim.
Doğru.
Onunla daha ciddi bir yazı karakteriyle konuştuğunu düşünsene. İster istemez şımaramazsın, çocuklaşamazsın veya anlatmak istediğin derdi daha ciddi ciddi anlatmaya çalışırsın. Ama Comic Sans bunu kırdı. Çünkü bu tasarım yapılırken düz çizgilerden vazgeçildi. Aslında ilk günlerde bu tasarımı çok eleştiriyorlar. Ama insanlar bunları kullandıkça ve tasarım amacına ulaşıp çocuklara da ulaşabildiği zaman bir baktılar ki tüm dünya bunu kullanmaya başladı. Düşünsene, kendi derdini anlatmak için bambaşka bir şey yapıyorsun. Herkes sana karşı geliyor ama yine de doğru bildiğin şeyden vazgeçmeyince dünyalar senin yaptığın şeyi kullanıyor.
Bir sürü otoritenin saçma bulduğu bir şeyi "ha böyle olması lazım ya" deyip düzelten insanlara bayılıyorum.
Ezber bozan.
Ezber bozan. Hep de bu hikayeleri maziden dinleyip diyoruz ki "aa ulan zamanında olsa ben de yapardım." Çünkü bugün biliyorsun onun çalıştığını. Sen de yaparsınmış gibi geliyor sana. Mesela Steve Jobs'ın hayat hikayesinin filmi var. Orada daha Mac bilgisayarını son hale getirememişler. Yani çalışmıyor bilgisayar. Bir şirkete gidip anlaşma yapıyor. Diyor ki 3 aya teslim ederim ben sana 50 tanesini. Geri dönüp diyor ki bilgisayar teslim edeceğiz 50 tane. Diyorlar ki "Steve, bilgisayarı yapamadık. İcat edemedik henüz. Yani neyi sattın?" İzleyicilerde şöyle bir his oluşuyor. "Evet abi, işte tam ben de böyle yapardım." Ya bunu bugün söylemek çok kolay. Hadi gel bunu bugün yapalım. Ya bugün ezber bozacak nitelikte bir şey yapalım. Bunu yapanlara çok saygı duyuyorum. Yapmaya da özen gösteriyorum.
Aynı konuyla bağlantılı çok güldüğüm örnekler var. Özellikle işte futbol maçlarını izlersin böyle arkadaşlarına falan. "Ya o gol kaçar mıydı ya? Ben olsam anneannem bile atardı o golü." Atamazdı. Arkadaş, atamazdı yani. Bir de bu böyle bir şey değil zaten. Yani belki o adam o golü 1000 kere atmıştır. Ve kaçırdığı ana sen denk gelmişsindir. İşte basket maçı izliyorsun, bir tenis müsabakası, voleybol, o bu şu... Ben de yapardım.
Roma takımı yaptı galiba onu. Bir tane taraftar Cengiz Ünder'in miydi? Golün altına yorum yazıyor. "Bunu ben bile atardım" diye. Abi taraftarı getiriyorlar. Stad aynı stad. Aynı pozisyonu canlandırıyorlar. Onu ortaya açıyorlar ve vurmasını bekliyorlar. Hiçbirinde topa vuramıyor. Diyor ki "tamam ben de olsam atamam." Abi dışarıdan göründüğü gibi değil. Birçok şey değil yani.
Ya o kadar aslında etkileyici ki binlerce kere belki milyonlarca kere tekrarladığın rutinlerin artık reflekse dönüşmesi durumu. Bir tane videoda Cristiano Ronaldo köşe vuruşu kullanıyorlar ve kafa vuruşu için ceza sahası için de bekliyor. Topa vurulduğu anda, hatta bazen vurulmadan az önce ışıkları kapatıyorlar. Ve Ronaldo görmese dahi topun gelebileceği yeri tahmin edip vuruyor ve gol oluyor.
Evet.
Yani sen ondan sonra diyorsun ki "ben de vururdum."
Evet.
Neye vurdun acaba? "Vur kardeşim." Öyle diyen anlamadı. "Yavrum sen vurursun tabii. Sen vurmazsa da kim vuracak?"
Cedric diye bir çizgi film vardı.
Çok severim.
Hatırlar mısın bu sarışın güzel Bayılırım. Çocuk? Bayılırım. Cedric orada bir kıza aşıktı. Chen isminde. Ona da sürekli üzümlük hekim diye sesleniyordu. Bunun sebebi neymiş biliyor musun? Cedric'in doğumundan beri üzüm alerjisi var. O yüzden hayatı boyunca üzümlük hek yiyememiş. Chen de onun için imkansız aşkı olduğundan ona üzümlük hekim diye sesleniyor. Yani ulaşılmaz ve imkansızım olan anlamında. Ozan, 8 yaşındaysan hayat bazen gerçekten çok zor.
Abi çok zor ya. Çok zor. 8 yaşındaysan dünya gerçekten çok zor bir yer.
Üzümlük hekler mi, hüzünlük hekler mi?
Alerjiye göre değişir. Ama yenmeli ya. Üzümlü kekler yenmeli abi.
Bazen alerjini göze alıp yiyeceksin Ozi.
Üzümünü ye, bağını sorma derler mesela.
Bozkurt, geldik haftanın en heyecanlı bölümüne. Heyecanlı mısın?
Belli olmuyor mu?
Soru.
Yolla.
Onu etkilemek için elimden gelen her şeyi yaptım. olmadı, ne yapmalıyım?
Sevdiğin biri için çabalamakla sevilmek için çabalamak apayrı şeyler. Evet, eğer bir maziniz varsa, karşılıklı olarak birbirinize anlayıp değer veriyorsanız, bir problem anında veya onun gönlünü almak için, gönlünü kazanmak için çabalamak çok kıymetli bir şey. Ama sevilmek için çabalamayın. Bir yerden sonra gerçekten kendi benliğinizden olursunuz. Bunu yapmayın.
Güzel.
Soru. Aşkı en iyi tanımlayan cümle.
Ali Şeriati'nin bir cümlesi var. Allah seni bana vermekle bana vermediği her şeyi telafi etmiştir.
Belki de cezanı vermiştir.
Onu filmin sonunda göreceğiz.
Güzel.
Soru. Hı. Eskiden mi güzeldi, eskiler mi güzeldi?
Eskimediği için güzeldi. Bazen bir şeyler yaşarsın. Zaman geçse de eskimez. Hı. Geçmişte kalabilir. Ama yaşadığın gün aklına gelmeyecek demek değildir bu. Ve böyle şeyler hiçbir zaman eskimez. İkonik tasarımlar gibi, hı, zamansız film ve kitaplar gibi. Eğer gerçekten değerli ve size özel bir şeyse eskiden de güzeldir, yeniyken de, yine güzeldir, yeniden de güzeldir.
Soru. Hı. Dertlerimi ve sıkıntılarımı aşamıyorum. Kimseye de anlatmak istemiyorum.
Yani dertler aslında bir yara gibi. İyileşmesi için hava alması lazım. Sen o yaranın, o sıkıntının üstünü örttükçe o yaranın iyileşme süresini geciktiriyorsun. Hatta belki seni içten içe daha fazla çürütüyor. Belki zamanla tüm vücudunun iş yapamaz hale gelmesine neden oluyor. Bunu yapmayın. Derdiniz, sıkıntınız varsa paylaşın. Anlatın arkadaşlarınıza, ailenize. Ne kaybedersiniz? Kazanacaklarınızı düşünün ya orada.
Bunun için Almanca'da bir kelime var. Mauer baut Traurigkeit derler. Duvar örmene sebep olan üzgün olma hali. Bazen oluyor. Üzgün olduğun için etrafına duvarlar örüp kimseyle muhatap olmak istemiyorsun. Kendini o depresyona kapatıyorsun.
Ama aslında en yetenekli hırsız bile bazen içten içe keşfedilmeyi ve bulunmayı, yakalanmayı bekliyor. Bu hüzün hissi halinde biz de aynı şeyi yapıyoruz farkında olmadan. Biri gelsin, bizim bu ördüğümüz duvarlara rağmen o hissimizi, hüznümüzü anlasın ve bize iyi gelsin.
Tabii ki.
Ama bu beklenti günün sonunda gene seni üzüyor. Karşıdaki insanın siz hiçbir belirti göstermeden bunu anlamasını beklemeyin. Veya bunu gizlemeyi bir insani güç veya erdem sanmayın. Seni zaten hasta ediyor. Olduğun pozisyondan daha da geriye düşürüyor. Elbette bazen kendi içine kapanıp onları hissetmen gerekiyor ama aşırısı gerçekten fazla ve toksik.
Tomris bana kızdığı zaman veya üzüldüğü zaman gelir böyle olduğum odaya, arkasını dönüp oturur. Bizim Golden Retriever de yapıyor bunu, fıstık. Yani gözden uzak bir yerde üzülmez.
Yanına gelir ve etrafa bakar. Sana bakmaz böyle.
Duvara bakar. Mesela o gelir, duvara doğru döner ve duvara doğru yatar. Yani diyor ki ben üzgünüm, gözünün göreceği bir yerde üzüleceğim.
Muhteşem bir örnek. Yani. Sana kalbim kırık.
Beni duvara karşı oturttunuz diyor. Bir kafasını okşuyorsun.
Bu kadar da kolay işte.
Bir ödül maması. Devam.
Canlarım ya.
Soru. Bazen insanları sevmiyor gibi hissediyorum. Bu kötü bir şey mi? Yalnız değilsin.
Ya Turgut Uyar diyor ki, insanları genel olarak seviyorum ama kimseye tahammülüm yok. Hmm. Bu o kadar güzel açıklıyor ki aslında durumu. Sevgiyle tahammül etmek aynı kalıba konulabilecek şeyler değil aslında. Yani birini seviyorsun diye ona o sevginin şiddeti kadar aynı ölçüde bir tahammül göstermen gerekmemeli. Gerçekten sevginin ortaklaştığı yerde tahammül etmene gerek kalmamalı diye düşünüyorum. Çünkü Büyük Ev Ablu Kadın'ın da bir şarkı sözünde çok sevdiğim bir cümle var. Mutsuzum ama keyfim yerinde.
Ah, çok tatlı.
Daha iyi açıklayamaz ya. Çok modern güzel. Dünyayı ve şu anki hislerimizi açıklayamaz. Çok şükür sağlığımız yerinde, istediğimiz şeylere sahibiz. Ama bir mutsuzluk hali var. Bir hüzün var sürekli içinde hissettiğin. Ama keyfin yerinde mi? Evet.
Çok şükür.
Seviyorum ama tahammülüm yok. Turgut Uyar, Büyük Ev Ablu Kadın. Selam olsun.
Ozi, son soru.
Yolla.
Aldatıldıktan sonra susmalı mıyız yoksa konuşmalı mıyız?
Aldatıldıktan sonra hakkın yeniyormuş gibi hissediyorsan konuşman lazım. Hı. Hem de bağıra çağıra. Ama hak ettiğini düşünüyorsan susman lazım. Bu kadar basit.
Kim hak ettiğini düşünür ki abi?
Düşünür abi.
Öyleyse.
Ama maalesef hak ettiğini düşünen her zaman fazla konuşur. Hı. Sorun da burada.
Hayat bazen çok üstünüze gelse de, her şey çıkmazda gibi görünse de gidilecek daha çok yol var. Görülecek daha çok şey var. Sizi seviyoruz.
Çok seviyoruz hem de.
Kendinize dikkat edin.
Hikayeden adamlar.
Sona erdi. Görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı ve aşağıdaki bütün bildirimleri açmayı unutmazsanız
şurada bizi bir yerde
çok sevindirirsiniz.
Şurada. Ve bekliyoruz. Şu an abone olmanızı bekliyoruz. Buraya müzik mi koysak?
Çalıyor şu anda.